Portakal Ağacı Podcast'ta Ruha Şifa Muhabbetleri tekrardan hoş geldiniz. Ben Hatice Özdemir Tülün.
Ben Merve Safa.
Tekrar sizlerle beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördüm efendim.
Ali İmran 8'deyiz inşallah.
Evet. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh gulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab. Rabbena inneke jami'un nasi li yevmin la raybe fih. İnne Allahe la yuhliful mi'ad. Rabbim, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize bir rahmet bağışla. Hiç kuşkusuz, lütfu bol olan yalnızca sensin. Rabbimiz, sen muhakkak ki insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Burayı ezberliyoruz Hatice'ciğim. Rabbena etina fid dünya diyoruz ya, orası dua kısmıdır namazın. Bunu okuyabiliriz. Bir daha okuyalım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeh inneke entel vehhab. Rabbena inneke jami'un nasi li yevmin la raybe fih. İnnallahi la yuhliful mi'ad. Bu ayetler dua ayetleri. Biz bir önceki ayette konuştuklarımızla birleştirmeye çalışalım. Allah tarafından, şöyle tarafından fazlalık, Allah'ın bildirdiklerine inanan ve çok net bir teslimiyet gösteren müminler övüldü. Bu müminler nasıl dua ederler? Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Sadece hidayete erme değil, hidayette kalmanın da üstünlüğüne vurgu yapılıyor. Çünkü hidayete ermek çok güzel bir şey ama onu sürdürebilmek zor. Buna vurgu yapılıyor. Bazı müfessirlere göre de şöyle de davrananlar var, böyle de davrananlar var. Siz doğru yolu tutabilmek için böyle dua edin diye Rabbimiz nasıl dua edeceğimizi de bize öğretiyor. Kalp, Hatice'ciğim, hepimizin bildiği gibi hem iyiye yönelebilir hem kötüye yönelebilir. Bu noktada Rabbül Alemin, Allah muhafaza diyelim, bizi hayra yönelenlerden eylesin. Bunun da yolunu kimden öğreniyoruz? Rabbimizden öğreniyoruz. Rabbimiz bize adım adım her şeyi öğretiyor. Adım adım. Nasıl iman edeceğimizi de, nasıl devam edeceğimizi de hayatımıza. Yani hani meşhur dua vardır ya, kendine layık kul, Resulüne layık ümmet olmayı nasip eyle ya Rabbi diye bir dua vardır ya. İnşallah biz de Rabbimize layık bir kul, Resulüne layık bir ümmet, ferdi oluruz. Öyle dua ediyoruz. Var mı soru? Devam edelim mi?
Devam edelim
işte. Önce bir ayet yaptık. Şimdi o kadar çok ayeti birden yapacağız ki şok olabilir dinleyicilerimiz. İşte bazen böyle oluyor, bazen böyle oluyor. Şimdi estağfirullah, bismillah. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْعًا وَاُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar cehennem yakıtıdır. Bir hanımefendi gördü. Kur'an'dan bir ayet okudu. Gayrimüslim hanımefendi. Ayet, bildiğimiz ayet. Söylerken bile zorlanıyorum. Cehennemdekilerin cezaları bittikten sonra azabı tekrar tadabilmeleri için derileri yenilenecek. Tekrar azap çekecekler. Hanımefendi diyor ki bu ayeti 6 ay önce okusaydım bu Kur'an ne kadar zalim bir kitap derdim. Şu an insanın ne kadar zalimleşebileceğini gördüm. Ve diyorum ki ancak benim içimi böyle bir cehennem anlayışı söndür. İçimin ateşini. Ancak bu söndür. Cehennemden bahsederken korkuyoruz. Ah, insanları dinden uzaklaştırmayalım. Dünyadaki kötülüğü nasıl açıklayacağız? Hümanizmle mi? İnsanların bazılarını kendisine insan seçen hümanizmle mi açıklayacağız? İnsanı sevelim. İnsanı sevmeyelim diyen yok zaten. Fakat diğer insanı yok etmeye çalışan, yok eden, önce çalışan sonra yok eden, ona kaldırılamaz, dışarıdan bakıldığında kaldırılamaz, acılar yükleyen bir insanın cezası ancak cehennem olabilir. İnsanların dünyada ancak yıllarca bu acılara sabretmesinin sebebi bu olabilir. Müminlerin duaları yakarışlarına değinildi bir önceki ayette. Burada da mümin olmazsak şöyle diyelim. Mümin olmayanların başına gelecekler anlatıldı. Bir daha okuyalım. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacak. Bu mallar evlatlar çok benim kafamda soru işareti edeceğim. Sen de ben de Batı klasikleriyle, Rus klasikleriyle diyelim iki parçayı da söyleyelim. İngiliz klasikleriyle, Batı klasikleriyle büyüdük. Bunların hepsini okuduk. Halen de belki okumaya devam ediyoruz. Niye özellikle o klasikleri? Çünkü bizim kendi klasiklerimiz hep içerisinde nefis terbiyesini taşıdığı için bu konulardan aridir yani, uzaktır yani, arındırılmıştır. Şimdi bu klasiklerde benim dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Herkesin aklına okuduğu bir klasik gelecektir. Mal arttırılmaya çabalanıyor, çabalanıyor, çabalanıyor. Ardından bu malın artışının ölüme engel olamayacağı bir an böyle ding idrak ediliyor şahıs tarafından. Sonrasında istifçilik geliyor. Bu istifçilik de nesillerim de ben gibi yaşasın inancına evriliyor. Ay bunun ikisine birden cevap veriyor. İnkar edenlerin malları da evladı da evlatları biliyorsunuz Galata meşhurdur. Evlat zaten veledin çoğuludur ama biz Türkçe'de artık bunu böyle öğrendik, kullanıyoruz yani. Çocukları da diyelim, evlatları da, yavruları da, torunları da Allah'ın azabına karşı hiçbir yarar sağlamayacak. Yani malımı götüremedim ama evlat bıraktım dünyaya. O da Allah'ın karşısına çıkacak. Ve onlar ne olarak çıkacak karşısına senin? Sadece bu dünyayı hedeflediğin için, bu dünyada Allah rızasına uygun bir hayat sürmediğin için biriktirdiğin, istiflediğin her şey cehennemle kıt olacak. Hangi karakter geldi Hatice'ciğim aklına?
Hangi karakter geldi? Psikolojideki istifçiler geldi aklıma.
Değil mi? Ben babalar ve oğullarındaki baba da geldi. Raskolnikov'un şeyi de geldi. Nene var diye bir tane o geldi. Biri daha geldi ama kitabın adını çıkaramıyorum. Cimri cimri. Ya, tabii canım cimri. Geldi falan. Şimdi burada iki türlü biriktirme var. Tekrar tekrar bunu söyleyelim. Yani insan biriktirme de olabilir. Mesela fark ettim mi bilmiyorum. Anı biriktiriyorum diyor insanlar. Yani artık istifçilik de öyle bir boyuta geldi ki anı bile biriktiriyoruz. Mesela şöyle ben bunu şimdi bak ben böyle bir şey dediğimde lütfen sakın sakın mesela bir kere anı biriktirmek kelimesini kullanan kardeşlerim bana o hocam bize laf ya hayır bunun üzerine düşünelim diyorum ya. Bir şey demiyorum, laf sokmuyorum yani. Gelin bunun üzerine bir düşünelim. Yoksa ben de kullanmışımdır bu kelimeyi yani ne var? Hani günah diye bir şey değil sonuçta. Üzerine düşünüyoruz, kelimelerimiz üzerine düşünüyoruz. Şey merak ettim Haticeciğim. Belki ÖSS dönemindeki gençlerimiz, ÖSS tabii. Üniversite sınavı dönemindeki gençlerimiz
YKS hocam, YKS.
YKS tabii, anası bilir asıl. Dönemindeki talebelerimiz de bizi duyarlar anneleri dinlerken. İngilizce bir şekilde Türkçe edebiyatı nasıl okunur? Bize anlatabilir misin?
Korkunç.
Ya çok komik değil mi? Yani mesela bütün hocalarımız mı İngilizce konuşuyordu paso derste?
Hayır. Gramer hocaları falan konuşmuyordu tabii ki. Ama mesela işte şey, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı hocamız İngilizce anlattığını hatırlıyorum. Dış inasi diye konuştuğumuzu hatırlıyorum yani.
Tatlıymış. Bizim şey çok komik oluyordu. İngilizce tefsir dersimiz çok komikti. Yani o kelimelerin karşılığını görmek çok güldürüyordu bizim. Yani tabire geçirirken çok absürt bir tabiri alıp işte mesela diyorsun ki mensuh falan. Mensuhun İngilizcesi çok komik oluyor yani. Orada da öyle bir literatür oturmuş. Konuya dönelim. Durum budur. Burada bir kafir ve küfür kavramına bakmak gerekir. Küfür ve kafir kavramı bize tabii ki hani direkt tercüme edersek inkar eden, hani münkir, kafir. Mesela ne, kime kafir diyoruz Arapçada en yaygın tabirle? Çiftçiye diyoruz. Çiftçilere kafir diyoruz. Neden? Kefere örtmek Haticeciğim. Çiftçinin işi nedir? Bir tohumun üstüne örtmektir esas. Değil mi? Yani ilk iş oradan başlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim indiği anda kefere örten, örtü anlamına göre kafir örten anlamına geliyor. Böyle düşünce çok tatlı geliyor bana. Yani o mananın derinliği çok çok güzel geliyor. Dün şey yazmış benim Arapça hocam Zeynep Zerka. Yani o kadar üzülüyorum ki diyor Kur'an'ın lafzını Türkçeleştirmeye çalışırken, tefsir dersi yaparken o buhar olup kaybolan anlamdan dolayı o kadar üzülüyorum ki yani onu aktaramıyorum karşı tarafa. Ama kimseye de hiçbir kula da nasip olmayacak bunu zaten aktarmak yani. Bu böyledir. Bir kısmı uçacak havaya, o yüzden Arapça öğrenmemiz lazım kısacası. Burada acaba, şimdi biz hani konuşuyoruz ya Hatice'nin bazen burada böyle ama şuna da şey yapıyor, işaret ediyor diyoruz ya. Burada şöyle bir soru işaretimiz var. Ya buradaki kafirlerden kasıt acaba falancılar mı filancılar mı? Burada konunun gelişinden ve konunun akışından, siyakından, sibakından anladığımıza göre ehli kitaptan inkarcıların kastedildiğini söyleyebiliriz. Konuyu en başından alırsak, aşağı doğru getirirsek de müşriklerin kastedildiğini söyleyebiliriz. Başka ne var? Bundan sonraki ayette yani akışında ne gelecek? Ayetin Firavun'un durumu var. Efendim burada da Kureyza ve Nadir kabileleriyle Hristiyan Necranlar kastedilmiş olabilir. Bu ne biliyor musun Haticeciğim? Bu işte Kur'an'ın zenginliği. Yani file tuttuğum yerden bir de ben tarif edeyim diye bir laf var ya. Bu aynen öyle. Kur'an herhangi bir yerinden tuttuğun zaman sana başka bir manayı veriyor. Bu Haticeciğim rasyonel zihni çıldırtıyor. 10 saniye müsaade isteyeceğim. Böyle. Haticeciğim, bu rasyonel zihni öldürüyor. Biz daha ortaokulda İngilizce almaya başladığımız zaman hocamız demişti ki İngilizce çok zengin bir dildir. Nereden anlarsınız bunu? Nüanslı çok kelimesi var. Çok fazla nüanslı kelimesi vardır. Ne demek bu? Yani oturma şekillerine göre mesela şöyle oturuyorum, böyle oturuyorum zarfla tamamlamak yerine bunların her birine ayrı bir kelime vermişlerdir. Bu yüzden de İngilizce zengin bir dildir demişti. Bu yüzden de diplomasi İngilizce tutmuştur. Çünkü İngilizce'de çok farklı ruh durumları için kelimeler vardır. Bunları ayrı ayrı kullanırsınız ve böylece diplomatik kriz çıkarmazsınız demişti. Şimdi bir Margaret Thatcher'ı hatırlar mısın? Biz çocukken iki bir başbakan. Onun böyle bir sahnesi vardı. Yani bir teşkilatın bir yerinde yer alacak İngiliz. Onunla alakalı o kadar çok kelime değiştiriyor, o kadar çok kelime değiştiriyor ki. Yani hangi pozisyonda olacağını belirleyebilmek adına. Aman ya Rabbim, şok olmuştum. Aynı durumu ifade edin. Sonra düşündüm bunu Hatice. Yani bizimki nasıl, ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Sonra bambaşka bir kitapta çıktı bu karşıma. Rasyonelite ile alakalı. Yani direkt buna cevap vermiyordu tabii ki de. Benim aklımdaki soruya cevap veriyordu. Aklımdaki soru şuydu. Rasyonelite nedir? Doğu nedir? Batı nedir? Batı her şeyi o kadar paramparça ediyor, o kadar paramparça ediyor ki Hatice'ciğim. Her duygu durumuna, her varoluş durumuna, her duruma, her oluş durumuna yani. Bir hikayenin geldiği duruma. O kadar çok isim veriyor ki. O kadar parçalanıyor ki zihin. Müphemlik ortadan kalkıyor. İnisiyatif ortadan kalkıyor. Bir video var, gördün mü? Muz İngiliz Sarayı'nda nasıl yenilir?
Yok, görmedim hocam.
Nasıl bir video biliyor musun? İşte muzu koyuyor yere. Şuradan kapağını açacaksın. Bıçakla çatalla yiyor. Şuradan şöyle yapacaksın. Böyle. Bunlar bile kurala oturtulmuş durumda. Bu insanın ne yapmasına yol açıyor Hatice'ciğim? İnsan faktörünün azalmasına yol açıyor. Duyguların yok olmasına yol açıyor. Müphemlik kültürü diye, hatta şimdi Altay Cemre işte bunun şeyini yaptı. Kritiğini yaptı. Bakmanızı tavsiye ederim. Çok güzel anlatıyor Batı'nın durumunu ve güzel de bir Tanıl Bora çevirisi. Tavsiye ederim. Burada rasyonelitenin bizi getirdiği, sıkıştırdığı yeri anlatıyor. Ben bunları niye anlattım peki tefsir dersinde? Hemen anlatıyorum. Kur'an bir satırın içinde. Geri satırıyla okursan, geri sayfasıyla okursan, geri 10 sayfasıyla okursan, ilerisiyle okursan, ileri 10 sayfasıyla okursan, geri ve ileri birlikte okursan, sana başka manalar sezdiriyor. Manayı bu kadar bölüp parçalamıyor. Zenginlik sunuyor. Dolayısıyla sen divan şiiri üretebiliyorsun. İçine o kadar çok benzetmeler, o kadar çok bir yere göndermeler koyuyorsun ki senin o kültürün genelini öğrenmen gerekiyor. Yani bölüp parçalayarak değil, birleştirerek, bütünleştirerek öğreniyorsun. Hayatın bütününe bakabiliyorsun. Yani şöyle demiyorsun. İşte bakın biz, medeniyetimiz ve temiz caddelerimiz. İşte bakın biz ne kadar güzel bir medeniyet kurduk. Dediğinde ben sana diyorum ki dünyaya bakar mısınız? Dünyayı ne hale çevirdiniz? Her yeri sömürgeleştirdiniz. Siz deli misiniz? Sizin caddelerinizin temizliği beni alakadar etmiyor. Sizin meydanlarınızın genişliği, kiliselerinizin ürkütücülüğü beni alakadar etmiyor yani. Dünyanın içine tükürdünüz. En hafif tabirle. En hafif tabirle. Allah'ın azabına karşı güzel şehirlerimiz, başkalarının canını yakarak elde ettiğimiz güzel şehirlerimiz bize bir yarar sağlamayacak. Rabbim, yükseliyoruz. Müslümanlar yükseliş dönemine geçtiler elhamdülillah tekrar. Yükselirken Batı uygarlığının yaptığı hataları yapmamayı, merhametle yükselmeyi bize nasip eylesin. Birden uzak eylesin. Ben hala şeyde takılı kaldım. Ne geldi aklına acaba? Hangi karakter? Ne yaptın? Neler geçti? Zihnini çok merak ediyorum şu anda.
Ya benim zihnimde bambaşka bir şey var.
Acaba nedir?
Benim kafanda ne var? Sesim de mi? Bir tane benim çok sevdiğim bir animasyon filmi var.
Evet.
Kafanda ne var deyince o geldi şimdi aklıma. Oradan başka bir kitaba bağlayacağım. Rango diye bir film var. Bu aslında
Rango.
animasyon film diye geçer ama bence bir yetişkin animasyonu. Çok çocuklara göre değil bence. Çocuk animasyonu diye geçiyor ama daha yetişkin şeysi. Orada işte bir kertenkele var, çok hırslı. Bu işte süper planları var hayatla ilgili falan. Sonra bir yerde bir in the middle of nowhere denir Amerika'da, İngilizce'de böyle bir çölün ortasına falan düşüyor. Oradaki bir kasaba hikayesi, zenginler vesaire. Gerçekten hani Merve Safa o filmi, o animasyonu izlesin isterim. Kafanda ne var diyor ona. O da diyor ki işte iki animasyon, bir kısa film, bir tiyatro senaryosu falan. Aslında o değil yani. Adam ne düşünüyorsun sen falan gibisinden. O hemen böyle gelecekle ilgili planlarını anlatmaya başlıyor. Kafanda ne var deyince direkt oradaki sahne
Ya
aklıma geliyor.
çok güzel.
Bir de orada gene bir şey daha var. Herkes bir şey kartaldan galiba, yani bir yırtıcı bir kuş var. Şahin mi kartal mı tam hatırlamıyorum. Ondan korkuyor ve bizim Rango da bunu bir şekilde alt ediyor ve öldürüyor mu neyse ortadan kaldırıyor. Ve bütün kasaba tarafından çok popüler olacağını düşünüyor. Ama aslında kartalın korkuttuğu başka bir gene galiba yılan var. Herkes diyor ki sen tamam diyor kartalık şey yaptın ama bu sefer yılan gelecek gibi gene orada bir sahne var. Aslında hani o bizi öbür düşmandan koruyordu. Evet, çok sevmiyorduk onu ama ötekinin gelmesini engelliyordu gibi bir şey. Ya tamam, esas kapatıyorum parantezlerin hepsini. Hocam benim kafamda dünden beri okumaya başladığım bir kitap var. Öfke Tuzağı.
Aa, güzel.
Doktor Les Carter'ın, yanlış hatırlamıyorsam, şu an kitap yanımda değil. Öfke Tuzağı isimli bir kitap var ve kitabın anlattıkları var. Çünkü yani şunu fark ettim. Kendi adıma konuşuyorum buradaki ve podcast'i dinleyen arkadaşlarımızın samimiyetine güvenerek. Tabii ki sonradan nerelere paylaşılacağını bilmiyorum ama ben çok öfkeli bir insanım. Sabah hatta Betülöz Bayraktar hocayla konuşuyoruz. Ona da dedim ki başta kendimize olmak üzere çok öfkeli
Ya
insanlarız.
çok iyi
Bir
bu.
çok
Başta
öfkeli
kendimize
insan.
olmak üzere çok güzel.
Ben hep işte mesela işte konuşmalara davet edildiğimde şey anlatıyorum. Biz 80 darbesini yaşamış anaların 28 Şubat'ı yaşamış çocukları olarak ebeveynlik yapıyoruz kendi çocuklarımıza. Bizim ya onlar da daha da geriye gittiğinde işte seninkiler Balkanlardan gelmişler, benimkiler Kafkasya'dan gelmişler. Ve içimizde ve sonrasında işte kafamıza sürekli bastırılmış. Benim anneme işte öğretmenlik yaptırılmamış, senin annene yaptırılmamış bir sürü şeyler var. Ve miras aldığımız öfkeler var. Ve hani sonrasında miras aldığımız ama bunu çok içselleştirdiğimiz, yani ben şu anda herhangi bir en ufak bir şeyde, en ufak bir haksızlıkta, en ufak bir hayatımda karşılaştığım problemde vesairede çok çabuk öfkelenebilen, öfkelenmeyin denilen insanlara da öfkelenen bir insanı ve mesela o kitapta şunu söylüyor. Aslında öfkeli insanlar çok incinmiş, dışarıya karşı çok güçlü gözüken ama aslında ya hayır bana bu yap, ya da işte mesela toplumsal olarak bir şeyler yaşıyoruz ya da diyelim ki işte başörtümüzde bir şeyler yaşıyoruz. İnsanlar bize diyor ki ya hala mı bunun ekmeğini yiyorsunuz vesaire. Şu var aslında içimizdeki, gene kendime döneyim, içimdeki Hatice'nin değersizlik hissini atamamış bir insanım ben. Ya da işte mesela doktora gittiğimde doktor bana bel ağrısı için gidiyorum. Doktor bana çalışmıyorsun değil mi abla? Dediğinde doktora ne iş yaptığımı bile söyleyemeyecek hale gelip ama doktordan çıktığımda işte sayıp sayıp sayıp sonra oturup ağlayan bir insanım. Yani hani bütün yani mesela işte şu anda işte İsrail'e karşı çok öfkeliyiz, Batı dünyasına
Abi.
karşı çok öfkeliyiz, hiçbir şey yapamadığımız için öfkeliyiz, etrafımızdakilere karşı öfkeliyiz. Ama günün sonunda gene gidip o öfkemi atacak da bir yer bulamıyorum. İşte sosyal medyada bağırıyoruz ya da kendi sen diyorsun ya kendi kardeşlerinizden çıkartmayın
Çok
öfkenizi.
çok mühim, çok mühim ve yönleniyor, ben görüyorum. Yani niye şunu yapıyorsunuz? Niye bunu yapıyorsunuz? Yani başladı değil, hep vardı. Ama doğru eyleme geçirilemeyince kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Buyurun, ben böldüm. Buyurun.
Yo, öyle işte benim kafamda bu var. Yani hani daha kitabın 3. sayfasındayım, bu kadar anlattıysam Ali İmran suresini ben bunu anlatırım diyormuşum.
Ya çok
Öyle yani hani hayatımızda da mesela işte onda da o kitapta da öyle söylüyor. Aslında hani bana saygı göster demeye çalışan insanlardır, bağırıp çağıran insanlar ya da ya bu şey değil. Hani kafanıza böyle bir her gün çoluk çocuğuna bağıran bir Hatice tipi gelsin istemem. Mesela çocuğum bana diyor ki geçen gün elinden gelse ne yapardın? Hayatında neyi değiştirirdin? İşte ben de diyorum ki hiçbir şey değiştirmezdim çünkü işte o zaman sizin anneniz olamazdım muhtemelen. Peki şu anki halinde bir şey değiştirirsen ne yapardın? Muhtemelen diyorum işte daha iyi bir anne olmak için elimden geleni yapardın. O da diyor ki 13 yaşındaki oğlum, diyor direkt diyor okları kendine çevirdin diyor. Kötü bir şey olduğunu zannediyorsun falan diyor böyle. Ya hani bir de şu var, hani biz kendi kendimizi aslında kendi kendimizi yiyip bitiriyoruz. Daha iyi bir ya yani kendi iş hayatımıza ya da kendi gündelik hayatımıza daha iyi bir ana olabilirdim, daha iyi bir işte ya da daha iyi bir evlat olabilirdim, ya da hayatımda başka şeyler başarabilirdim, başka
Tabii.
bir yerde olabilirdim falan filan. Muhtemelen bu podcast'i dinleyen ve benim gibi öfkeli olan insanlar varsa, dışarıdan insanlar bunu çoğu zaman fark etmiyor. Biz ara ara patlamadıkça ve çoğunlukla çünkü çoğunlukla kimsenin görmediği ya da işte arabadayken ağlıyoruz diyelim hani. Çünkü
Tabii
ev
ki.
bile aileye ait bir alanmış gibi geliyor. Kimse yokken bile evdeyken çok ağlayamıyoruz ama araba sanki daha güvenli bir
Evet.
bize ait bir
Kesinlikle.
alanmış gibi geliyor. Öyle işte kafamda bu var. Devam edebilirsin hocam.
Allah razı olsun. Haticeciğim şöyle, bir soru gibi oldu. Hemen söyleyeyim kafamda ne var? Çapraz okuma. Farklı alanlarda okuma. Bu beni çok besliyor. Yani bir sorunun cevabını akademik tez gibi düşünüp araştırmak faydalı değil. Yani biraz sosyoloji okumak, biraz iktisat okumak, biraz psikoloji okumak, biraz felsefe okumak. Bu yani toplum bilimleriyle ilgilendiğim için söylüyorum yani. Fenle ilgilenmediğim için işte fiziktir, kimyadır, matematiktir. Matematikle yine ilgilenmek tabii ki de yani ama bir hobi gibi yani ilgilenmek. Ama
Çocukların evleri sayılmıyor yani diyorsun.
aynen öyle yani çok da hani işte ödevli kadar ya da şeyi çok seviyorum. Hani Sümeyye Ceylan'ın çok güzel şeyi paylaşımları oluyor. Mesela işte pi sayısı işte efendim sonsuza kadar gidiyor falan filan. Yani sohbetlerde benim çok kullandığım bir argümandır o yani. İşte Allah sonsuz ve sınırsızmış. Ha bunu ispat edin de görelim. Sen önce pi sayısını ispat et. Sen onu 3'e bölemiyorsun. Onu 3'e bölemiyorsun. Hatice'nin 3 virgül devirle 3. Pi sayısının sonu yok ve tekrarsız gidiyor. Ya manyak bir şey değil mi ama ben mi bir tek çıldırıyorum? Tekrarsız gidiyor yani. 3,61 mi diyorduk, 3,16 mı diyorduk? Ne diyorduk pi sayısına? 3,16'ydı sanki.
3,16 diye hatırlıyorum. Ben
3,16
söz edeyim.
bla bla diye devam ediyor ya. Ya. Ondan sonra başka bir 16 yok. Delireceğim. Çıldıracağım yani. Tekrar yok ikinde. Tekrarsız gidiyor ya. Onu şimdi ben anlatamayacağım. Açın bakın o videolara. Yani pi sayısı sayesinde bugün dünyada hangi teknolojik şeyler oluyor? Pi sayısının da sonsuzluğu sayesinde. Onu şey demiş Elmalı Hamdi Yazır. Dünkü tefsir dersinde okuduk. Sonludan sonsuza doğru yol alan bir uyum ve ahenk. Kur'an için söylüyor bunu. Sonludan sonsuza doğru yol alan bir uyum ve ahenk. Ne demek şimdi bu? Sen sonlu olsa yaptığın şeyler bu kadar kıymetli olmaz. Sen sonlu olsa ettiğin zulümler bu kadar cezalandırılmaz. Ama sen sonsuz bir güç kaynağından beslenerek yapıyorsun yaptığın iyiliği veya kötülüğü. Durum bu. Böyle diyebilirim yani çok çapraz ilgilendiğim için. Yani halka konuşan biri olduğum için çok çapraz ilgilenmem gerekiyor. Ama ben şey olsaydım yani hani akademide devam etseydim sadece bir alanda konuşurdum. Kendimce ben böyle bir yöntem benimsedim. Fıtratıma daha uygun olduğu için.
Herkesin değil mi aslında? Ya da benim gibi çapraz okuma yapamıyorsanız çapraz okuma yapan Merve Safay dinliyorsunuz. O da
Canım.
ilgili arkadaşlar.
Bak sana son stürtel listemi söyleyeyim mi? Aha. Yok ben öyle bir marka almadım. Şu anda önümde açmam lazım. Harvard Business Review.
Review.
Ne? Bir daha söyle. Sen oku.
Harvard Business Review. Evet,
Buradan
biz onu
bir
iş için okuyoruz hocam. Sen onu niye okuyorsun?
ben onu insan yönetimi için okuyorum. Niye diyorum biliyor musun? Yazık bu insanlara, yazık İslam'la niye tanışık değiller yani. Neden? Şöyle edindikleri bilgiler sonuçta bunlar Hazreti Adem'in torunu. Yani bunların zihninde de genetiğinde de Hazreti Adem'in anlatısı var. Fakat üzerine o kadar çok bozulmalar yaşamış ki. Yani mesela bir hani bu seride işte bilmem kaçıncı kitaptayım şu anda bilmiyorum. Şimdi mesela orada anlattığı yönetici tipi, tamam mı? Yönetici eksiklikleri. Mesela işte duygusal zekası olmayan yönetici. Efendim yöneticinizi yönetmek. Böyle. Eşim bakıyor diyor ki eşim benim yöneticim. Ne
Diyor.
yapıyorsun bu ne falan diye. Efendime söyleyeyim. O seriyle alakalı mesela. Baktığım zaman tarif ettikleri kişi Efendimiz. Olmasını istemediğimiz kişi Efendimizin özelliklerinden uzaklaşmış kişi. Yani o kadar şey ki ince, yani o kadar belirgin ki ince değil, o kadar belirgin ki bu. O kadar belirgin yani. Net bir şekilde karşımızda. Rabbim anlamayı nasip etsin Hatice'cim.
Amin, amin inşallah hocam.
Estaizu billah, bismillah. Kede bi ali firavne vellezine min kablihim. Kezzebu bi ayetine fekadamullahu bi zunubihim. Vallahu şedidul ikab. Bir önceki ayeti cehennem dedik. Bağlayacağız Firavun'a dedik. Bağladık. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Hani önce dedi ya cehennem şöyle şöyle olacak, böyle böyle olacak. Şimdi diyor ki Firavun hanedanında ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Yani bu insanın başına ilk defa gelmiş bir şey değil. İyi ile kötünün savaşı kıyamete kadar devam edecek. İsrail yıkılacak, İsrail kurulacak hemen. Hemen bir mahallede biz sizi çok seviyoruz diyen Yahudiler hiçbir örgütlenmeye gidecekler. İsrail yıkıldığı an. Uganda'ya gidip hemen orada bir güçlenmeye çalışacaklar. Böyle bir projeleri var biliyorsunuz. Uganda'da şöyle böyle yapacağız diye. Tıpkı Firavun hanedanının öncekilerin durumu gibi. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası, azabı çok. Bu ayette Firavun hanedanı var. Onlardan önceki inkarcılar var. Önceki ayetimizde belirtilen inkarcılarla bir benzerlik ilişkisi kurulmuş. Deb diye bir şey. Ben bunu okurken çok tatlı gelirdi bu kelime bana. Hep anlamını bilmiyordum. Kede bir Ali Firavun. Şimdi buna birkaç mana verebilir. Çaba sarf etme, devamlılık, adet, durum gibi anlamlar vermişler hocalarımız. Her iki gruptaki inkarcılar hangi ortak noktalarda buluşuyorlar Hatice'ciğim? Bir, bunlar peygamberleri yalanlamak için büyük çaba harcayan insanlar. Bak, şimdi biz mesela kafir deyince direkt insanların aklına hiçbir şeyden haberi olmayan, hayatını sürdüren, aile hayatını yaşayan insanlar geliyor. Şöyle bir tip gelsin aklınıza kafir deyince. Peygamberleri yalanlamada çok büyük çaba harcayan insanlar. Öfkenizi diri tutmak adına bunu düşünün. İki, bu tavır ve tutumda farklılık göstermemek. Hep aynı tutumda kalın. Üç, mal ve evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerini korumayacak. Böyle tipler bunlar. Firavun da böyle. Efendimiz zamanındakiler de böyle. Bizim zamanımızdakiler de böyle. Kafir kafirdir. Dört, cehennemde sürekli kalacaklar ve cehennem ateşine yakıt olacaklar. Beş, Allah tarafından aynı muameleye tabi tutulacaklar. Altı, dünyada da benzer cezalara çarptırılacaklar. Ne görüyoruz? İşte Nemrut'un basit bir sinek sayesinde ölmesi. Ne görüyoruz? Firavun'un nehirde boğulması. Kızıldeniz'de boğulması gibi. Başka yok olan kavimler gibi. İşte taşlaşan kavimler gibi. Bunların ortak noktaları bunlar. Bu biraz ağır bir ayet. Bir soru işareti geldi mi aklına?
Şu an yok hocam.
Tamam. Estaizu billah bismillah. Kul lillezine keferu. Kul lillezine keferu. Setuglebune ve tuhşerun ila cehennem. وبئس المهاد. İnkar edenleri de ki mağlup olacaksınız. Ne zaman? Çok yakında. Se. Se tuğlebune. Se fe tuğlebune de, deseydi yani orta vadede, uzak vadedeydi. Se tuğlebune ve tuhşerune ila cehennem ve bi'sel mihad. Çok yakında mağlup olacaksınız, cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalmıyor. Nitekim gördük ki bir kısmı Bedir'de, bir kısmı Uhud'da, bir kısmı Hendek'te gitti. Şimdi bu kimin düşmanıydı? Efendimizin o andaki düşmanıydı. Senin de düşmanın var. Senin düşmanın da Netanya. Sen de inşallah onu göreceksin. Sen göremezsen çocuğun görecek. Birisi görecek bunu yani. İnşallah. Biz kendi dönemimizdeki düşmanımızla, düşmanımıza doğru okuyoruz bu ayet. Şimdi bu ayet kimin hakkında indi? Mekke müşrikleri, Medine Yahudileri, inkarcılar, fitneciler. Ama bu sadece onları mı ilgilendirir? Hayır. Kur'an'ın manası ne dedik? Sonsuzdan beslendiği için sonluya doğru akıyor. Bir uyum var, bir ahenk var. Toparlayamadım. Bu ayetle ilgili rivayetlerden birine göre bu ayet inince Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı günü müşrikler mağlup olacak, merak etmeyin. Ahirette de cehenneme gidecekler diyor. Bir başka rivayet var. Efendimiz bunu söyledi. Tam o anda ne olmuştu biliyor musunuz? Ebu Süfyan'ın bir topluluk oluşturduğu haberi gelmişti bize. Böyle bir rivayet de var. Bu ikisi birbirini tamamlıyor zaten. Burada bir kelime daha var. Bundan sonra Bedir'i konuşmaya başlayacağız inşallah. Onu bugün yetiştiremeyiz. Mekke müşrikleri bizzat bunu, Mekke müşriklerinin bu duruma düştüğünü bizzat gördü Müslümanlar. Nerede? Bedir'de. O anda ayet indiğinde hakikaten gördüler mi? Geldiler. Medine Yahudileriyle alakalı şeyler görüldü mü? Evet. Yani bu ayet şöyle düşünebiliriz Hatice'cim. Ayetler gelmeye devam eder. Çok acayip. Çok. İnşallah biz de ne diyoruz? Bir tane çocuğumuz var. Gul lillezine. Böyle bir ay bunu bulsam da paylaşsam, çok paylaştım ben bir an. Gul lillezine keferu setuglebune ve tuhşerune ila cehenneme ve bi'sel mehad diye öyle çok tatlı okuyordu. Onun videosunu bulsam paylaşayım. Bir ne diyelim, Filistinli yavrumuz. Böyle o kadar tatlı bir fasih bir Arapça ile okuyor ki bunu. Allah'ım güzel günler göstersin o yavrularımıza. Filistin'in fethini de bize göstersin. Ama Filistin fethedildi, işimiz bitti. Öyle bir dünya yok. Hayat devam edecek. Çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Tekrar edelim. İyi ile kötünün savaşı her zaman devam edecek. Ya kıyamet kopacak, ya senin küçük kıyametin kopacak. Yani biri olana kadar buldum Hatice'ciğim. Ramdan yazar. Ramdan yazar. bu güzel yavrumuz okuyordu bunu. Bu ayeti. Rabbim o çocuklarımıza görmeyi nasip eylesin. Ama göremezsek de durmak yok. Çalışacağız, çabalayacağız.
Ayçin Kantoğlu'nun güzel bir sözü vardı.
Ne diyordu?
Yani şu an tabii ki ben tamamen hatırladığım kısmını, bende kalan kısmını söylüyorum. Olur. İnşallah Filistin kurtulsun, sonra da gelip bizi kurtarsınlar.
Ya.
Onlar.
Ya, öyle dedi. Öyle dedi.
Dedi. Samsen Allah bize görmeyi nasip etsin ama ondan sonra durmak yok.
Aynen öyle. Aynen. Yani Müslüman böyle bir şey. Bir işi bitirdin, öbür işe başlayacaksın yani. Başka bir bunun yolu yok. Çünkü yaklaşım problemli. Yani o yaklaşım problemli bir yaklaşım. Yani hedefimiz şu. Bizim hedefimiz kıyamete kadar çalışmak. Ha, uyumayacağız anlamına mı geliyor? Yemeyeceğiz anlamına mı geliyor? Hayır efendim, olur mu öyle şey? Uyuyacağız da, yiyeceğiz de, içeceğiz de, o ayrı bir şey. Yok, ayrı bir şey. Rabbim felaha kavuştursun.
Amin, amin inşallah hocam. Bir toparlayalım istersen.
Şimdi biz neler anlattık? Uzun bir 7 ayetten sonra 8, 9, 10, 11, 12'yi konuştuk. Bir dua
Evet.
ayeti okuduk. Nasıl iman etmemiz gerekiyor? Onu nasıl, estağfurullah, dua etmemiz gerekiyor? Evet, nasıl iman etmemiz de gerekiyor? Onu öğrendik. Ardından bu övülen müminlerin tam karşısında kimler var? Kafirler var. Onlara malları, evlatları yarar sağlamayacak. Onlar cehennemlik olacak. Bunu öğrendik. Başka? Önceden de kötüler olduğunu, kötülüğün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başlamadığını öğrendik. Bizim zamanımızda da kötüler olacağını öğrendik. Ve bir sözü öğrendik. Kafirlere söylememiz gereken bir söz. Setuhbune ve tuhşerune ila cehenneme ve bi'sel mihad. Yani mağlup olacaksınız. Cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir konu. Çok ağlıyoruz Hatice'ciğim. Çok ağlıyoruz. Geçenlerde bir yerden çağırdılar. Anam bir de veteri hazırlamışlar. Perişan oldum. Başlayalım mı konuşmaya? Yani bunu galiba yine sana anlatmıştım buradayken. Tekrar olduysa kusuruma bakmayın.
Estağfurullah, yok hocam, bana anlatmadın.
Yani şey, perişan oldum. Sonra dedim ki Merveciğim, yani hani salonda perişan oluyor ben konuşmacı öyle olunca, biliyorsun. Dün Rim'den bahsetmem gerekti. Ay bismillahirrahmanirrahim, ne yapacağım? Başladım, bir hocamdan görmüştüm. Çok tıkanmıştı ders anlatırken bir noktada, Efendimizin hayatındaki büyük bir sıkıntıyı anlatırken. Sustu, dersi bırakmıştı. Başladı. Kısık sesle böyle. Bağıra bağıra değil. Çünkü kalp hüzünlü ya. Şimdi kalp bağıramaz hüzünlüyken ya. Hasbunallah. İmanallah. Nasıl kufran karabbena bileyken nasıl böyle sessiz sessiz. 3 kere 5 kere 10 kere kalbini böyle yatıştırmıştı. Şimdi bu ayet işte bize destek oluyor. Benim şehidim cennete gidiyor. Biiznillahü teala. Onun ölüsü cehenneme zümera. Cehenneme yuvarlanıyor yani. Cehennem zümresinden oluyor. Cehennem halkının arasına karışıyor. O cehennem baştaki gayrimüslim hanımefendinin Kur'an'ı incelerken karşısına çıkan ayet demiştim ya. Onunla inceleyelim. Nasıl bu cehennem? İşte bizimki bu tarafta öldü, onunki de o tarafta. Yok öyle bir şey. Allah seni dünyaya gönderirken senden söz aldı. Ve sen o sözü tutmadın, kibirlendin ya. O yüzden senin birine karşı 1000 belki. Rabbim, yediğimizden, içtiğimizden, giydiğimizden, izlediğimizden, baktığımızdan, aldığımızdan her şeyimizi toparlamayı bize nasip eylesin.
Amin.
Hayatımızdan haramları uzaklaştırmayı bize nasip eylesin.
Amin.
Helallerle kendimizi çevrelemeyi bize nasip eylesin.
Amin, amin. Allah razı olsun hocam. Bugün 8, 9, 10.
10, 11, 12.
Oo maşallah, 8-12.
7, bu hafta 9, 10, 11-12.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah hayırlarla tekrardan buluşmak ümidiyle. Cümleten selamünaleyküm.